27. ayrım. Salonu dolduran insanlar o gece o alkış ve alkışın ardından gelen sessizliğin yoğunluğunu içlerindeki özlemle, hasretle bütünlediler. Özlem ve hasret. Çünkü 3 yıldır Ruhi Su konser veremiyordu, sahnelere çıkamıyordu. Çünkü 12 Eylül askeri darbesi yaşanmıştı. Çünkü darbe bu ülkenin aydınlarını, düşünen, yaratan insanlarını susturma, yok etme kararı almıştı. Ülkemin üzerinden silindir gibi geçen, şiddet eken, kin ve nefret kusan, idam, öldürme ve işkence uygulayan bir dönemdeydik. Öfkenin sesini bastırmak için sakin olmalıyım. Geriye, çok gerilere dönebilmek için sakin olmalıyım. O bu şiddete ilk kez maruz kalmıyordu. Ruhi Su'yu yıllarca cezaevlerinde demir parmaklıklar ardında tuttular. Tehlikeliydi. Yetmedi, emniyet gözetiminde sürgüne yolladılar. Çok, hem de çok tehlikeliydi. Yetmedi, konservatuardan, hocalıktan, operadan kovdular. Dedim ya, müthiş tehlikeliydi. Yetmedi, radyo evinden, radyo programlarından kovdular. Çok sakıncalıydı, dinleyenleri zehirleyebilirdi. Yetmedi, plaklarını yasakladılar. Yetmedi, yurt dışından aldığı konser ve hocalık tekliflerini engellemek, tedavisini önlemek için yurt dışına çıkışını yasakladılar. Böylece vatanı kurtardıklarını sandılar. Neydi Ruhi Su'nun suçu? Neydi bunca tehlikeli olmasının nedeni? Ruhi Su, Anadolu'dan ve halkından, binlerce yıllık birikiminden, yöreden yöreye araştırıp derlediği türküleri, yürek yürek topladıklarını, damıta damıta biriktirdiklerini, çağalta çağalta sesiyle, sazıyla ve aklıyla ve yüreğiyle yine halkına verendi. İşte buydu suçu. Ruhi Su, halkın ağzındaki sözü sesiyle, sazıyla Türkiye dönüştürüp toplumun sesi kılandı. Bundandı bunca tehlikeli olması. Ruhi Su bunları gelişi güzel değil, yalnız duygularıyla değil, Tanrı vergisi sesiyle değil, Ankara Müzik Öğretmen Okulu ve Ankara Konservatuarı birikimiyle ve bu birikimle bütünlediği dünya görüşüyle, Doğu ve Batı kültürüyle, türkü söylemeye getirdiği yeni yorumla yaptı. Ruhi Su, dünyaya bakış açısıyla türküleri buluştururken, bunları seçerken, seslendirirken, halkın söyleyişinden çok yararlandı. Ama halkın ağzına öykünmekten, taklitten, özenmekten kaçındı. Hep özgün kaldı. Ruhi Su bu yolda ilkti, bir öncüydü. Kendinden önce böyle bir örnek yoktu. Ama onun açtığı yoldan niceleri yürümek ve çağdaş üretimlere, yorumlara ulaşmak olanağı bulacaktı. Ruhi Su ve eşi Sıdıka Su ile birlikte tanıdım. 70'li yılların ortalarındaydı. Onları hep birlikte düşledim, düşündüm, birlikte sevdim. O sıralarda Dostlar Korosu'nu kuruyordu Ruhi Bey. Efsanevi bir kişiliği ve sesi vardı. Çok ünlüydü. Aydınlara türkü dinleten, türkü dinlemesini öğreten usta diye tanınıyordu. Çevresi hayranlarla doluydu. Türküleri dilden dile tüm ülkeyi sarmıştı. Onlarla yaşadığım, paylaştığım eşsiz anlar, keyifli, sevinçli anlar, acılı, kahredici anlar, birbirinden değerli anlar oldu. Engebeli Yollar. Ruhi Su'nun evindeyiz. Kitaplar, resimler, kilimler arasında, söylenenler, söylenebilenler, söylenemeyenler arasında. Çok gerilerden başladık, çocukluktan. Bunları şimdiye tek pek kimselere anlatmadım dediklerinden. Anlatmadım çünkü en iyisi baştan başlayalım. Neden herkese anlatmadığını siz kendiniz de bulabilirsiniz. 1912'de Van'da doğdu Mehmet. Adı Mehmet'ti. Anasını babasını hiç tanımadı, bilmedi. Kendi deyişiyle Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardandı. Çok küçüktü Van'dan Adana'ya bir ailenin yanına geldiğinde. Yerleştirildiği aile çok yoksuldu. Amca diyor, amca biliyordu erkeği. 6 yaşına geldiğinde Adana İngiliz ve Fransız işgali altındaydı. İşgalin getirdiği sorunlara dayanamayıp Toroslara kaçtılar. Toroslara sığındılar, oradan oraya göçtüler. Kaç kaç deniliyordu bu olaya. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Adana'ya döndüler. Zaman içinde amcanın gerçek amcası olmadığını öğrenmişti bile. Ama anasız, babasız, amcasız, teyzesiz öyle çok çocuk vardı ki o sıralar hiç önemsemedi. Çocuk olmayı önemsemediği gibi. Adana'ya döndüğümüzde 10 yaşındaydım. Hüseyin adında bir mahalle arkadaşım vardı. Annesi beni severdi. Bir gün, "Gel oğlum, seni de Hüseyin'in okuluna yatırayım. Daha rahat edersin," dedi. Hüseyin'in okulu dediği öksüz yurdu Darül Eytam'dı. O zamanlar Adana'da Supi Paşa derler, soylu aileden nüfuzlu bir paşa vardı. "Köyden geldi, kimsesizdir," diye bir mektup yazıp "Al bunu öksüz yurdu müdürüne ver," dedi. Cebinde mektup, "Öksüzler yurduna vardı Mehmet. Müdür banyo yapsın, çocuğa elbise verin," dediğinde okula alındığını anlamıştı. Amcaların bu olup bitenden haberi bile olmamıştı. O günden sonra hep yatılı okudu. Oyun diye bir şey varmış, onu öğrendim. Öksüzler yurdunda çocukluğumu yaşamaya başladım. Ve öksüzler yurdunda müzik yaşamı başladı. Önce sesimin farkına vardılar. Marşlar, şarkılar söyleyerek taburun önünde yürüyen gruba aldılar beni. Zaten önceden konu komşu hep beni çağırır türkü söyletirdi. Yaşı büyüktü, sınıf atlatıp 3. sınıfı aldılar. Bir yıl sonra öksüzler yurdunun müzik öğretmeni Mehmet Tahir yurda bir keman aldıracak ve Mehmet kemana başlayacaktı. Soluk soluğa. Yıl 1925, Ankara'da müzik öğretmen okulu kurulmuştur. Türkiye'de tüm öksüz yurtlarına bir bildiri yollanmıştır. Müziğe hevesi olan istidatlı çocukları bize yollayın. Bu amaçla sınavlar açılmaktadır. Adana Öksüz Yurdu'ndan 4. sınıftan Mehmet ve 5. sınıftan Şaban sınava girer. Mehmet kazanır, Şaban kazanamaz. Okul müdürü Mehmet'i çağırır. "Sen bir yıl daha bu okulda okuyabilirsin ama Şaban açıkta kalır. Bu yıl onu kazanmış gösterelim. Sen seneye nasılsa yine sınava girersin," der. "Peki," der Mehmet. Hayır, hiç içinde ukde kalmadı. Müdür doğru söylüyordu. Böylelikle hem Şaban açıkta kalmayacaktı. Nasılsa bir yıl sonra sınavı kazanacağından emindi, hiç üzülmedi. Bir yıl sonra 5. sınıftan Supi ve Mehmet girdi aynı sınava, ikisi de kazandı. Kayıt işlemleri için dosyaları Ankara'ya gitti. Aynı anda Ankara'dan devrin savunma bakanı Recep Peker'den, Türkiye'deki tüm öksüz yurtlarına bir başka tamim yola çıkmıştı. Okulu bitiren tüm çocuklar zorunlu olarak askeri okullara girecek. Bu karar okula gelince bizim müzik sınavı sayılmadı. Supi'de ben de çok üzüldük ama çaresiz İstanbul'a Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne geldik. Hayır, o zaman da keşke geçen yıl hakkını Şaban'a vermeseydim diye içinden geçirmedi. Ama o andan sonra tek amacı ne yapıp yapıp Ankara'daki müzik öğretmen okuluna girmek oldu. Adana'dan ayrılmadan önce bizi muayene eden askeri doktorlar isimlerimizi duydukça gülümsüyordu. Ökkeş, Cumali, Ali, Merdan, Durmuş. Sonunda bize dediler ki, "Çocuklar, siz bu isimlerinizin yanına bir de kibar, güzel isimler koyun, sonra İstanbul'da size gülerler." Biz de öyle yaptık. Cumali Ali Ulvi oldu. Supi, Supi Nijat oldu. Ben de Mehmet Ruhi oldum. Ruhi ekledim adıma. Böylece kibar adlarımızla çıktık yola. İstanbul'a geldiler. İstanbul bir masal ülkesi gibiydi. Haliç'ten denize girilirdi. İnsanlara bakıyoruz, yapılara bakıyoruz. Askeri lisede herkes dayanışma içine girdi. Yazdı geldiğimizde. İstanbul, öksüz yurtlular bize yol gösterdi. Beni kendi yurtlarındaki müzik öğretmeni Ahmet Muhtar Bey'le tanıştırdılar. Akşamları kantinde toplaşırdık. Ağabeyler, "Hadi Ruhi, çal," derler, keman çaldırırlardı. Akşamlardan bir akşam Ruhi, artık Mehmet unutulacak, su soyadını alıncaya dek Ruhi olacaktı. Yine kantinde ağabeylere keman çalarken okul komutanı içeri girdi. "Ne bu rezalet," diye haykırdı. Kemanı kaptığı gibi kırması biri oldu. Keman onun bile değil, Adana'dan arkadaşı İsmail'indi. Birkaç gün sonra okul komutanı çağırıp kemanın parasını ödemek istedi ama Ruhi kabul etmedi. İşte bu çok ağrına gitmiş, çok üzülmüştü. Askeri liseden ayrılma yolları arıyordu. Aklı fikri müzik öğretmen okuluna girmekteydi. Bilinçaltında kararını vermiş, ayrıntıları düşünmüştü bile. Askeri liseden kaçacaktı. Kimliği bile müdüriyetteydi. Ama bir arkadaşının iki kimliği vardı. Onu verdi Ruhi'ye. Öteki arkadaşlar yol parasını topladılar ve bir akşam elinde bavulu, cebinde sahte kimlik, okuldan kaçtığı gibi kendini trende buldu. O zaman trenlerde sıkı kontrol vardı. Tam Polatlı'ya yanaşırken polisler geldi. Her zamanki soruları sordular. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, nerede kalacaksın? Cevaplarımı tutmadılar ki kimliği alıp yarın merkezden alırsın dediler. Ankara'da istasyonda indim. Sırtımda koca bavul. Sonra sonra Ulus'a yürüdüm. Oradan Cebeci'ye yürüdüm. Müzik okulunun önüne geldim. Müzik öğretmen okulunda Ahmet Muhtar Bey'i buldum. Kaçıp geldiğimi söyleyince bir eyvah çekip beni doğru askeri liseler umum müdürlüğüne yolladı. Oraya gidip diplomamı ve kimliğimi isteyecektim. Sırtımdan bavulu indirmeden oraya gittim. Karşıma çıkan ilk yetkiliye durumu anlatmaya başladım. Yanılmıyorsam masada bir albay oturuyordu. Hikayeyi de Adana'dan başladım anlatmaya. Başlamamla beraber gözlerimden yaş boşandı. Bir taraftan anlatıyor, bir taraftan ağlıyordum. Ey okur, Ruhi Su'nun hala çocukluğundayız. Niye bunca ayrıntı deme sakın. Bir insanın ne istediğini çok iyi bilip o uğurda gösterdiği amansız çabanın, azminin var olabilme mücadelesinin ilk adımlarıdır bunlar. Üstelik Van'dan Ankara'nın müzik okuluna uzanan yol uzun mu uzun engebeli bir yoldur. Sabırsızlanma, biz yolun henüz başındayız. Yetkilinin yanıtı şöyle oldu. Senin gözyaşlarına kanıp, peki dersem herkes askeri liseden kaçar. Sen şimdi İstanbul'a okuluna dön, oradan bize dilekçeyle başvur. Cebinde sahte kimlik, yüreğinde sonsuz bir sevinç ve umutla gittiği yolu, yanında iki inzibatla geri döndü o akşam. Ne raylar, ne vagonlar, ne de karanlık bir gece öncekine benzemiyordu. Onca yıkılmışlığın içinde yine de yoldan ayva alıp okuldaki arkadaşlarına götürmeyi ihmal etmedi. Okulda arkadaşlarından önce nöbetçiyi gördü. Kaçtığı için derhal hapsedildi. Orada kaldığı iki gün içinde daha da bilendi. Artık biliyordu. Bir gün mutlaka müzik öğretmen okuluna girecekti. Şimdi askeri liselere başvuruların çoğaldığı günlerdeyiz. Öksüz yurdundan gelen çocukları grup grup Gülhane Hastanesi'ne gönderip sağlık muayenesi yaptırıyorlardı. Çürük çıkanları başka okullara yolluyorlardı. Okul komutanı çıkıp beni muayeneye yollamalarını istedim. Oğlum sen demir gibisin, bir şeyin yok dedi. Ben ısrar edince peki git bakalım dedi. Herkes askeri liseye girmek isterken benim böyle müzik öğretmen okulu diye tutturmama şaşırıyordu. Oğlum ben burada müzik kısmını da açacağım, seni başına şef yaparım diye yumuşak sözlerle beni kandırmaya çalışıyordu. Göz muayenesinde bütün harfleri ters ve yanlış okudum ama doktorlar öksüzüm diye bana acıyıp sağlamdır diye rapor verdiler. Kulak muayenesine girdim, oradaki doktora durumumu istediğimi anlatıp yalvardım beni çürük çıkarsın diye. İyi adammış, hiç unutmam, iltihabı uziyesinden dolayı mektebe devam edemez diye rapor verdi. Siz çürük çıkan Ruhi Su'nun sevincini görecektiniz. Ağabeyler, arkadaşlar hemen bir dilekçe yazdı. Müzik okuluna girebilmesi için yine aralarında para toplayacaklardı ki dilekçeye yanıt geldi. Mektebimize ek bina yapıldığından yerimiz yok, alamayız. Çürüğe çıktığı için Halıcıoğlu Askeri Lisesi ile ilişkisi kesilen Ruhi Su Adana öksüz yurduna geri yollandı. Lanet olsun. Ben dinlerken sinirlenip lanet okuyorum. Ya o? Peki o hiç lanet etmedi mi? Öfkeden çıldırmadı mı? Kahrolmadı mı? İsyan etmedi mi? Soru değil bunlar. Sormuyorum. Şimdi karşımda her zamanki gibi sakin, kendinden emin, sıcak, hoşgörülü, inançlı, bilinçli, gülümseyen yüzüne bakıyorum ve sormuyorum. Yanıtını biliyorum çünkü. Hayır, Ruhi Su öfkeden çıldırmadı, kahrolmadı, lanet etmedi, isyan etmedi. Çünkü bir gün o okula mutlak gireceğini biliyordu. Adana Lisesi parasız yatılıdır. Ruhi Su oradan Adana Öğretmen Okulu'na 15 dakikalık teneffüslerde keman çalışıyor. Çünkü nasılsa bir gün Ankara'daki o tek müzik okuluna girecek. Batı müziğini ilk o dönemde tanıdı. Adana'da sessiz filmler oynatan sinemada bir de küçük orkestra vardı. Filmlerdeki sahnelere göre orkestra müzik yapıyordu. Orkestradaki Avusturyalı kemancı Erwin, Adana Öğretmen Okulu'nda keman hocasıydı. Ruhi Su, klasik batı müziği parçalarını ilk ondan öğrenecekti. Yaz geldi mi evi olan evine, evi olmayan Konya'da bir okula yollanıyor. O evi olmayanlardan, Konya'dadır. Ankara Müzik Öğretmen Okulu'nun öksüz öğrencileri de yazın Konya'ya aynı okula gönderilir. Orada o çocuklar beni dinleyince şaşırdılar. Çalmamı çok iyi buldular. Mutlaka Ankara'ya gelmeye bak dediler. Yine arkadaşlar para topladı. Ruhi Su yine Ankara'ya müzik öğretmen okuluna gitti. Aylardan Eylül. Bir ay sonra giriş sınavı var. Ne çalarsın diye sordu öğretmenler. Ben de bir takım morsolar. Morse Fransızca parçalar demek dedim. O zaman öyle derdik. Konçerto filan çalmıyor musun dediklerimde çok şaşırdım. İlk kez duyuyordum bu sözü, armoni, müzik imlası sözlerini de. Öğretmenlerden biri sınava hazırlanmam için bir konçerto verdi. Vivaldi, sol majör, keman konçertosu. Birinden bir keman ödünç alıp bir otel odasında gece gündüz çalıştım. Sınav günü geldi çattı. Girdiği her dersin sınavını başarıyla verdi. Ulvi Cemal Erkin'in son sınıfa girerse zorlanır, bir sınıf aşağı girsin önerisine tüm öğretmenler katıldı ve Ruhi Su Ankara Müzik Öğretmen Okulu'na girdi. Oh, en sonunda oldu işte demeyin sakın ve sıkı durun, sınavı kazanıp okula alındığında ilişkin belgeye bir de not eklenmişti. Şimdilik gündüzlü, başarılı olursa yatılı olmak üzere diye. Hasan Ali Yücel orta öğretim müdürüdür. Ruhi Su'yu çağırıp gündüzlü nasıl okursun diye sordu. Arkadaşlar yardım edecek. Arkadaşların yardımıyla olur mu? Sen en iyisi Konya'ya git dedi Hasan Ali. Talim Terbiye Dairesi üyesi Kazım Nabi Duru hepsinin hocasıydı. Ruhi Su'yu teselli etti. Üzülme, masraflarını ben üzerime alıyorum dedi. Sen kal. Ve onu çocuk esirgeme kurumuna yolladı. Çocuk esirgemede sen her öğlen kabını al gel biz yemek verelim sana dediler. Müzik okulu müdürü müderris İsmail Hikmet Bey oradaki yemekli olmaz sen gel bizim misafirimiz ol dedi. Bütün bu gel gitler dedi demediler duyan Hasan Ali çok kızdı. Neden bu çocuk hala Konya'ya dönmedi diye sordu. İsmail Hikmet Bey çocuk hasta revirde yatıyor diye idare etti. İdare edile edile birinci yılı başarıyla tamamladı ve yatılı olmaya hak kazandı Ruhi Su. Okula girdiği yıl güzel, sade, söylenmesi kolay olduğu ve çok sevdiği için Su soyadını alacaktı. 1935-36 Ankara'da Reisi Cumhur Orkestrası yenilendi. Müzik öğretmen okulundan orkestraya seçilen öğrenciler arasında Ruhi Su da vardı. Ben öğretmen olacağım diye kararlıydım ama provalara da katılıyordum. Ankara'da konservatuar kurulduğunda bizim ülkemizde hiç geçmişi olmadığından opera bölümüne kimse girmek istemiyordu. Hindemith, Karl Ebert gibi hocalarımız başlarına vurur. Niye bunlar opera istemiyor? Opera güzel meslek. Sonunda eviniz arabanız olacak derlerdi. Sonunda bana da siz yine öğretmen olun ama opera bölümüne de girin dediler. 1936-1942 Ruhi Su konservatuarın opera bölümündedir. Şan hocası Profesör Hay, sesinin biraz tonları zayıf çıkmasın istiyorsan kemanı daha az çalış dediğinde kemanı daha az çalışamayacağından tümüyle bıraktı. Unuttum söylemeyi. Müzik öğretmen okuluna girmeden önce 22 yaşındayken evlenmiş bir oğlu olmuştu Ruhi Su'nun. Ancak bu evlilik uzun sürmeyecekti.